11. bölüm. Ziyaret. Bayan Collins'in kararını öğrenmek için annemle Londra'ya yeni bir yılın başında Ocak 1949'da uçtuk. Sadece bir gün kaldık. Hepsi bu kadardı fakat birkaç saat içinde bütün hayatım değişti. İlk defa uçakla seyahat edeceği için hepimiz annemin heyecanlı, biraz da sinirli olmasını bekliyorduk. Yanına dua kitabını da almalısın. O zaman St. Peter seni içeriye almaya mecbur olacaktır dedim. Oysa onu hiç tanımamıştık. Uçuş olayını sakince karşıladı. Yerde de ölebiliriz, havada da diye kestirip attı. Ertesi gün çarşıya çıkarak kendine yeni bir şapka aldı. Aynanın önünde denerken bu Londra için. Chelsea'den aldım. Beğendiniz mi diye sordu. Babam şapkaya önce sağdan sonra soldan daha sonra da bütün açılardan baktı. Durakladı. Çok ciddi görünerek kafasını kaşıdı ve şöyle dedi. Kötü değil. İnan bana. Çok, çok havalı. Fakat söyler misin neden yapılmış bu? Üstü bir sürü tüyle dolu, koyu renk peçesi olan minicik siyah saten bir şapkaydı. Çok parlak diye atıldı Peter. İnsanlar sana bayan tavus kuşu diye seslenecekler. Buna rağmen annem Londra'ya uçtuğumuz gün şapkasını taktı ve Dr. Collins beğendiğini söylediğinde zafer dolu bir şekilde gülümsedi. Uçarak seyahat etmeye alıştığımı düşünüyordum. Fakat geçiş yerinde korkunç biçimde midem bulandı ve birkaç dakika boyunca öleceğimi düşündüm. O sırada hostes yanıma geldi ve çantasında uçak tutmasına karşı taşıdığı ilaçtan almak isteyip istemediğimi sordu. Başımı kaldırdım ve çektiğim baş ağrısı anında yok oldu. İlaca ihtiyacım yoktu çünkü hostes nabzımı sayarken ne kadar hasta olduğumu unutmuştum. Çok güzel bir hostesti. North Holt'a aydınlık, soğuk bir cumartesi sabahı saat 11'de vardık. Doktor Barnett bizi karşılamak için bekliyordu. Beni omzuna aldı ve taksiye yerleştirdi. Birilerinin sırtında dolaşmayı hiç sevmiyordum. Çünkü bunun biraz aşağılayıcı bir şey olduğunu ve kendimi aptal gibi hissetmeme yol açtığını düşünüyordum. Taksiye sürünerek gitmeyi tercih ederdim. Middlesex Hastanesi'ne doğru yola çıktık. Taksi Londra trafiğinin içinden süzülürken dışarıya baktım ve mağaza vitrinlerinin önünde biriken kalabalığı, hiç durmadan akan kırmızı otobüs, araba ve bisiklet selini gördüm. Hepsi de tek bir sese ve harekete dönüşüyor gibiydi. İslim mavi gökyüzüne yükselen yüksek gri binaları gördüm. En yukarıda günün her dakikasında büyük kentin merkezinden yükselen sesler toplanıyordu. Bir süre sonra yaklaştıkça etrafı güzel ağaçlarla çevrili bir park olduğunu anlayacağım parlak yeşil bir nokta gördüm. Yanımdan geçerken Regent's Park'ı diye açıkladı Dr. Barnett. Bu bana Dublin'deki eski Phoenix Park'ının ve Donlis oyunda kardeşlerimle çocukken geçirdiğim güzel anları hatırlattı. Uzun yıllar önce kendi dünyasında yaşayan mutlu bir çocuğu ve şimdi 18 yaşında geniş Londra sokaklarından çok önemli bir toplantıya gidiyordum. Sessizdim, taksiden öylece dışarı bakıyordum. Çünkü kısa bir süre sonra geleceğimin nasıl şekilleneceğini öğreneceğimi biliyordum. Bunu öğrenmeye can atıyordum. Öte yandan hayatıma çok büyük bir etkisi olacağı için korkuyordum da. Ya tepeye çıkacaktım ya da çukurun dibine inecektim. En sonunda araba önünde büyük basamaklar olan kocaman bir binanın önünde durdu. Burası benim kaderimdi. Middlesex Hastanesi'ydi. Bayan Collins'in gelmesini beklemek için asansöre binerek muayene odasına ulaştık. Doktor Barnett beni bir sandalyeye yerleştirirken gülümsedi. Rafın üzerindeki pirinç heykele dokunarak "Korkuyor musun?" diye sordu. Kendime cesaret vermek için kafamı salladım. Bana bakarak "Korktuğunu biliyorsun." dedi. Ölesiye korkuyorsun. Fakat kendine bile itiraf etmeyecek kadar inatçısın. Bu iyi bir şey. Annem mükemmeldi. Sakin bir şekilde oturdu ve yanında getirdiği salamlı sandviçleri kemirerek dergilere göz atmaya başladı. Bu onun Dublin'den ilk ayrılışıydı ve buna rağmen mutfakta çay saati için çocuklara ekmek dilimliyormuşçasına sakin ve neşeli görünüyordu. Fakat o belli etmese bile içinden benim düşündüğüm ve hissettiğim şeyleri geçirdiğini, Bu toplantının benim için ne demek olduğunu ve bütün hayatımın toplantının sonucuna bağlı olduğunu düşündüğünü biliyordum. Bana yardım etmek amacıyla bir şey söylemese bile kendi cesaretinin ve kuvvetinin bir parçasını bana aktarıyordu. Birdenbire arkamdaki kapı açıldı. Arkaya döndüm ve bir adamla kadının odaya girdiğini gördüm. Gözlerim hemen ufak, zayıf, grimsi saçlı, güzel yüzlü, uçarcasına hafif yürüyen kadına ilişti. Onun Bayan Collins olduğuna emin oldum ve varlığıyla bütün şüphelerim ve endişelerim silindi. Çünkü o anda bir şeyler vardı. Sakin gülüşü, doğallığı ve rahat hareketleri kararı ne olursa olsun kendime güvende ve yeterli hissetmemi sağladı. Geciktiğim için üzgünüm dedi ve masanın kenarına oturarak bir sigara yaktı. Birkaç dakika benimle hiç ilgilenmedi ve havadan, sigaraların fiyatından ve Churchill'den bahsetti. Sonra sigarasını söndürdü, masadan indi ve bana doğru geldi. Gerginliğinin azalmasını sağlamaya çalışıyordum, Christy dedi gülümseyerek. Kaç yaşındasın diye sordu ve yaşımı söylemek için atılan annemi elini kaldırarak susturduktan sonra kibarca izin verin Christy söylesin, öylesine konuşuyoruz. 18 yaşımda olduğumu homurdanmayı başardım. 18 mi? 18 yıllık rahatlık herkese fazlasıyla yeter. Bunun için bir şeyler yapmanın zamanı gelmedi mi sence dedi Bayan Collins. Onaylayarak kafamı salladım. Bence de dedi ve ekledi. O zaman sana neler yapabileceğimizi görelim. Sonra beraber geldikleri adamı yanına çağırdı. Genç, ufak tefek, kumral saçlı ve ince, güzel yüzlü biriydi. Adam geldiğinde bu Bay Gallagher bizimle çalışıyor dedi. Bay Gallagher'la çok iyi arkadaş olacaktık daha sonra. Mücadelemde çok yardımcı oldu ve ismi her zaman arkadaşlık ve anlayışla eş anlama geldi benim için. Elbiselerim çıkarıldı ve muayene masasına uzandım. Doktor Warnatz ve Bay Gallagher'ın yardımıyla Doktor Collins beni muayene etti. Ne konuştuklarını çoğunlukla anlayamadım. Ara beyin, temel sinir, temassızlık ve bunlar gibi bir sürü gizemli sözcük yakaladım. Hepsi de bana çok anlamsız geliyordu. Bayan Collins beni muayene ederken anneme tıbbi geçmişimle ilgili temel detayları anlattırıyordu. Muayene bittiğinde Bay Gallagher giyinmeme yardım etti. Daha sonra dördü, Bayan Collins, Dr. Warnitz, Bay Gallagher ve annem odanın bir köşesine gidip kendi aralarında konuştular. Yatakta kendi başıma kalbim hızla çarparak kararı bekledim. Hayatımın sorgulandığı davada gibiydim. En sonunda Bayan Collins yavaşça yanıma geldi ve yanımdaki koltuğa oturdu. Evet Christy, Londra'ya boşuna gelmedin. Zamanla iyileşmemen için hiçbir neden göremiyorum dedi. Kalbim sevinçten yerinden oynadı. Tedavi edilecektim. Başka ne isteyebilirdim ki? Bütün çektiğim acılar ve kalp sızıları artık yüzüme yansıyan mutluluğa dönüşmüş, kalbimin deli gibi çarpmasına neden olmuştu. Zafere ulaşacaktım. Evet diye devam etti Bayan Collins. Önümüzdeki birkaç yıl boyunca gerçekten sıkı bir çalışmaya hazırsan iyileşeceksin. Fakat burada duraksadı ve yüzüme bakarak her şeyden önce çok büyük bir fedakarlık yapman gerekiyor. Bu yapılmadan hiçbir iyi şey elde edilemez ve seninki de sol ayağını hiçbir zaman kullanmamaya kararlı olmalısın. Sol ayağım. Fakat o benim her şeyimdi. Sadece onunla konuşabiliyor, onunla yaratabiliyordum. Dış dünyayla iletişim kurmak için tek araçtı. Diğer insanların düşüncelerine ulaşmak ve kendimi ifade etmek, zekamı kullanabilmek için tek yoldu. Geri kalanım ise işe yaramaz, değersizdi. O organ, sol ayağım, bütün vücudumda çalışabilen tek şeydi. Onsuz kaybolurdum. Sessiz ve güçsüz kalırdım. Biliyorum bu çok zor dedi düşüncelerimi okuyarak. Çok büyük bir fedakarlık fakat tek yol bu. Kestirme yok. Sol ayağını kullanmaya devam edersen belki bir gün çok büyük bir ressam veya yazar olabilirsin. Fakat asla iyileşemezsin. Konuşamaz, yürüyemez veya ellerini kullanamazsın. Ve bunları yapamadan da hiçbir toplumda normal bir hayat süremezsin. Yani her şey buna bağlı. Sol ayağını bir daha kullanmamaya söz verir misin? Söylediklerinin altında yatanı anladım. Yarım ölçü diye bir şey yoktu. Bu andan itibaren tam bir savaş başlayacaktı ve kazanmak istiyorsam sahip olduğum her şeyi ortaya koyacaktım. Daha çok kazanmak için çok büyük, belki de katı bir bedel ödemek zorundaydım. Korkutucu olabilirdi fakat sonunda büyük bir zafer getirecekti. Söz veriyorum dedim Bayan Collis'e. Belki de şimdiye kadar ağzımdan çıkmış en net sözcüktü. Gözleri parlayarak elimi tuttu ve sıktı. İyi bir çocuk. Kolay olmayacak. Bütün benliğini yaptığımız işe vermelisin ve belki o zaman bile çok yavaş, inanılmaz yavaş gerçekleşecek. Özellikle de yaşın nedeniyle. Fakat ilk adım atıldı ve gerisi sana kalıyor dedi. Tedavi görmek için neden sol ayağımı kullanmaktan vazgeçmem gerektiğini bilmiyordum. Bayan Collis bunu daha sonra açıkladı. Ayağımı kullanmam hapsolmuş beynime kendisini ifade etmesi için bir yol açıp bana manevi açıdan iyi gelse bile fiziksel olarak zararlı olduğunu, çünkü kullanımı sırasında vücudun geri kalan bölümüne büyük baskı uyguladığını ve manevi gerginliği azaltmasına rağmen zaten sakat olan kaslarımın durumunu kötüleştirdiğini anlattı. Kendimi sol ayağımı kullanarak anlattığım sürece ellerimi kullanmayı hiç düşünmeyecektim. Fakat ayağımı kullanmayı bıraktığım andan itibaren vücudumun geri kalan bölümünde yoğunlaşabilecektim. Bütün bunlar çok mantıklı diye düşündüm. Başka hiçbir şey daha doğru ve anlamlı olamazdı. Fakat söylemekle yapmak arasında da çok büyük bir fark vardı. Bir şeyleri yapmayı düşünmek ve gerçekten yapmak çok farklıydı. Bu iş sadece ayakkabımı bağlayıp zavallı sol ayağımı kapatma sorunu değildi. Kendimi kilitleyip anahtarı atmışım gibi hissediyordum. Öte yandan bu oyunu oynamaktan başka ne yapabilirdim? Eğer vazgeçecek kadar korkak davranırsam, geçmiş bütün acıları ve karamsarlığıyla bir kış göğü kadar karanlık ve ışıksız olarak geri gelecekti. Eğer bu şansı kullanır, sol ayağımı kesersem yeni bir hayata, yeni bir düşünme ve hareket etme şekline adım atacaktım ve bu da her türlü fedakarlığa değerdi. O gece Dublin'e uçtuk. Doktor Collins bizi havaalanında karşıladı ve eve bıraktı. Bayan Collis'in daha önceden kendisiyle temas kurduğu belli oluyordu. Gelen iyi haberlerden çok mutlu olmuştu. Dublin'de Marion Sokak'ta bir beyin felci kliniği kurmayı başardığını ve Malta şövalyeleriyle St. John Ambulans ekibinin sabah 9'dan öğlen 12'ye kadar sakat çocukları taşımayı kabul ettiğini söyledi. Pazartesi sabahı ekibin ambulansı beni almaya geldiğinde buna ben de katılmış olacaktım. Üstesinden gelemeyeceğin hiçbir şey yok, Christy dedi ve elini omzuma koyarak şunu bil ki hep yanındayım diye ekledi. Fakat her şeyden önce kendimi yenmem gerektiğini ve savaşın daha yeni başladığını biliyordum.